Mısra-i Berceste. Amentü. İnsan eşrefi mahlukattır derdi babam. Bu sözün sözler içinde bir yeri vardı. Ama bir Eylül günü bilek damarlarımı kestiğim zaman bu söz asıl anlamını kavradı. Geçti çılgınların, çıbanların reklamların arasından. Geçti tarih denilen tamahkar tüccarı. Kararmış rakamların yarıklarından sızarak bu söz yüreğime kadar alçaldı. Damar kesildi. Kandır akacak ama kan kesilince damardan sıcak, sımsıcak kelimeler boşandı. Aşk için karnıma ve göğsüme, ölüm için yüreğime sürdüğüm ecza uçtu birden. Aşk ve ölüm bana yeniden, su ve ateş ve toprak yeniden yorumlandı. Dilce susup bedence konuşulan bir çağda biliyorum kolay anlaşılmayacak. Kanatları kara fücur çiçekleri açmış olan dünyanın yanık yağda boğulan yapıların arasında delirmek hakkını elde bulundurmak, rahma çağdaş terimlerle yanaşmak için bana deha değil belgeler gerekli. Kanıtlar, ifadeler, resmi mühür ve imza. Gençken peş peşe kaç gece yıllarca acıyan yumuşak yerlerime yaslanıp uçardım. Bilmezdim neden bazı saatler Alaturka vakitleri ayarlı. Neden karpuz sergilerinde lüküs yanar. Yazgı desem kötü bir şey dokunmuş olurdu sanki dudaklarıma. Tokat aklıma bile gelmezdi. Babam 15'li olmasa. Meyan kökü kazarmış babam kırlarda. Ben o yaşta koltuğumda kitaplar, işaret parmağımda zincir, cebimde sedef çakı, cebimde kırlangıçlar, çılgınlık sayfaları. Kafamda yasak düşünceler, jit mesela. Kar yağarken kirlenen bir şeydi benim yüzüm. Her sevinç nöbetinde kusmak sunuldu bana. Gecenin anlamı tıkansın diye ıslık çalar, resimli bir kitaptan çalardım hayatımı. Oysa her gün merkep kiralayıp da kazılan kökleri Forbes firmasına satan babamdı. Budur işte bir daha korkmamak için korkmaz görünen korku. İşte şehirleri bayındır gösteren yalan. İşte mevsimlerin değiştiği yerde buharlaşan kelepçeler, sürgünler, gençlik acılarıyla güç bela kurduğum cümle işte bu. Ten kaygısı yüklü ağır bir haç taşımaktan tenimin olanca ağırlığı yok oldu. Solgun evler, ölü bir dağ, iyice solmuş dudak, bile bir bir çınlayan ihtilal haberidir. Ve gecenin gümüş ipliklerinden işlenmiş oluşu, Nisan ayları gelince vücudu hafifletir, şahlanan grevler içinde kahkahalarım küstah, bakışlarım beyaz bulutlara karşı obur, marşlara ayarlanmak hevesindeki sesim, gider şehre ve şaraba yaltaklanarak biraz ağlayabilmek için fotoğraflar çektirir. Babam seferberlikte mekkaredir.
Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Nilgün Yıldırım yapımcımız, teknik yönetmenimiz Ajan Feren ve mikrofonda ben İpek Önder. Bu hafta da karşınızdayız. Konuğumuz şair ve yazar Osman Özbahçe ile birlikteyiz. Hoş geldiniz değerli hocam. Efendim bu hafta İsmet Özel'in Amentü başlıklı şiirini ele alacağız. İsmet Özel'in kendi yaşam öyküsünü dikkate aldığımızda yaşadığı dönüşümlerin şiirine ve düşüncelerine yansıdığını söylemek mümkün. Bu açıdan özel bir anlam taşıyan İsmet Özel'in 1974 yılında Diriliş dergisinde yayınladığı Amentü şiirine dair ilk düşüncelerinizi alarak söyleşimize başlayalım.
Evet. Yaşadıklarının yazdıklarına yansıması bahsinde öyle sanıyorum ki İsmet Özel'in yanına koyabileceğimiz İsmet Özel kadar bu başlık altında yer tutabilecek ikinci bir şairimiz yok. Şöyle yazdıklarıyla hayatını izleyebiliyoruz İsmet Özel'in veya yazdıklarından başka hayatı yok bile diyebiliriz. Ama daha somut bir şekilde yazdıklarını yaşamak şeklinde bir olay var İsmet Özel'in yazdıklarında ve yaşadıklarında. Amentü'ye ilişkin şöyle bir bilgi veriyor İsmet Özel söyleşilerinden birinde. 1968'de ilk defa bu şiiri yazmaya başladım ben diyor. Oysa siz mesela 1974 yılında Diriliş'te yayınlandı dediniz. 6 yıl öncesinden bahsediyoruz. Ve 68'de ben parça parça bu şiiri yazmaya başladığımda benim için henüz hidayet söz konusu değildi diyor. Yani öyle bir durum var ki burada. Önce yazıyorsunuz, sonra yazdığınızı yaşıyorsunuz. Adeta. Başka meselelere ilişkin de mesela buna benzer açıklamaları var. Bu derece bir örtüşme yazdıklarıyla yaşadıkları arasında yani her şairde kolayca rastlanabilecek bir özellik değil. Tabii ki İsmet Özel Diriliş dergisinde Amentü'yü yayımladığında Türkiye'nin en önemli, en ünlü şairlerinden birisidir. Amentü'de İsmet Özel'in bir tür
otobiyografisi diyebilir miyiz?
Kesinlikle diyebiliriz. Sadece İsmet Özel'in değil, Türkiye'nin de belirli bir ölçüde otobiyografisi, yakın tarih okuması ve yorumlanması diyebiliriz.
Çünkü tarihsel bir arka planı evet. Söz konusu.
Ben biraz önce cümlemi tam tamamlayamadım. Çünkü mesela dünya görüşünü değiştirdi, işte yani şurada dururken buradan kalkıp bu tarafa geldi gibi bir şeyler söylemek gerekiyor hidayeti açıklarken. Fakat İsmet Özel ben gerçekte değişmedim diyor. Yani daha önceden nasıl bir kişiysem, dünya kavrayışım neyse yine o diyor dünya kavrayışım benim. Ben Müslümanlığı nasıl temellendiriyorum İsmet Özel çerçevesinde? Öyle bir şey ki adeta yani hiçbir sarsıntıdan, dalgalanmadan etkilenmeyen o sizin içinizde kuvvetli bir mutlak, bir hakikat, iç dünyasında buna ulaşma çabası diyebiliriz. Ve biraz önce söylediğiniz gibi mükemmel bir analiz, yorum hem bireysel anlamda kendi hayatına ilişkin, hem de bu hayatı mesela bir arka plan demek gerekirse de Türkiye'den yansıtma, ikisini iç içe geçirme anlamında hem Türkiye hem birey gerçekten bir otobiyografi
iç içe
ve
iç
içe
bir
mükemmel
durumda.
Bir yorum.
Şunu da eklemekte fayda var. İsmet Özel bir beyanında benim şiirimde ben olan yere Türkiye'yi koyabilirsiniz demiştir.
Mesela Amentü üzerinden bile ispatlanabilir İsmet Özel'in bu cümlesi. Çünkü bu şiirde milli mücadele yıllarından, İstiklal Harbi yıllarından itibaren akıp gelen bir günlük hayat, insan, toplum var. Ve o arka plandaki bu fona yerleştirilen bir özne, bir kişi var. Bütünüyle katılıyorum.
İsmet Özel'in şiirlerinde bireysel ve toplumsal değişimin izlerini estetik bir düzlemde nasıl yorumlamak mümkün Sayın Özbahçe? Amentü şiirine getiren süreçten bahseder misiniz?
Şöyle, estetik dediğimiz zaman işin içine sanat ve bu işi nasıl yapıyorsun sorusu, düşüncesi geliyor. Mesela biz biraz şöyle bir çerçeve çizdik bu programa kadar. Şiirimizin işte akımlarını işledik, dönemlerini işledik. Toplumcu gerçekçilik çerçevesinde mesela İstiklal Marşı'ndan, Çanakkale Marşı'ndan, Sakarya Türküsü'nden bahsettik. Amentü'den de normalde bu çerçevede bahsediyoruz. Fakat İsmet Özel'in dahiyane bir katkısı var meseleye. İsmet Özel toplumcu gerçekçilik kavramlaştırmasıyla konuşmuyor. Etos ve patos kavramlaştırmalarıyla konuşuyor. Mesela İsmet Özel Türk şiirini iki kanaldan akıtıyor. Bir etos kanalı, bir patos kanalı. Biz toplumcu gerçekçilik, işte imgecilik, anti imgecilik, hece şiiri, lirik şiir, hani bu çerçevede konuşmaya alışkın bir ortama çok farklı bir katkıda bulunuyor. Amentü şiiri bu etos patos kavramlaştırmasıyla meseleye yaklaşan, meseleyi ele alan İsmet Özel'in bu iki kanalı buluşturan mükemmel şiirlerinden bir tanesi. Etos kelimesi etik kelimesinin kökeniymiş. Yani bizim ahlak diye bildiğimiz, evet, Yunanca bir kelime. Kişilik demek biraz. Bu kelimeler Aristo'nun retorik kitabında geçiyor. Aristo'nun retorik kitabı, yani hitabet. Siz şimdi burada konuşuyoruz. Diyelim ki biz dinleyicilerimizin bize inanmalarını istiyoruz. Onları kendimize inandırabilmek için neler yapmalıyız gibi bir sorunun cevabı retorik. Aristo da burada diyor ki etos, patos, logos. Yani etos kişiliği, kişiyi öne çıkarıyor. Patos duyguları öne çıkarıyor. Logos aklı öne çıkarıyor. Yani aklına hitabet, duygularına hitabet. Kişilikte de biraz kimin konuştuğu önemli. Mesela Aristo diyor ki bir sözün inandırıcı olabilmesi için kimin konuştuğu önemlidir diyor. Herkes çıkar, bu önemli değildir, önemli olan sözün kendisidir diye konuşur ama öyle değildir diyor. Aslında kim konuşuyor, sözün inandırıcılığı için bu çok önemlidir diyor. Yani bizim dürüst, ahlaklı diye bildiğimiz bir insana inanmamız daha kolaydır. Yani hatta öyle ki adama %100 güveniyorsak ne söylerse söylesin ona inanırız. Yani inandırıcılıkta bu kişilik çok önemlidir diyor. Mesela etos kanalını, yani kişi, kişilik, belirli bir ülkü, amaç, hatta topluluk, topluluk ruhu dediğimizde Fikret Akif Nazım Hikmet temsil ediyor veya çizgi böyle diyor İsmet Özel. Duygulara, heyecanlara hitap eden kanalı da Ahmet Haşim ve Yahya Kemal ile örnekliyor. Ve mesela diyelim ki 80'li yıllarda bu kavramlaştırmayı yapmıştı İsmet Özel. Şiirimizin düzlüğe çıkması için diyordu. Mesela etos kanalı patosta, patos kanalı etosta kendini arayacak. Yani adeta karşıtıyla kendini yeniden kurgulayacak. İsmet Özel işte bu kurguyu gerçekleştiren bir şair. Patos toplumcu gerçekçiliğe daha bir denk düşüyor. Çünkü patos mesela topluluk ruhuna sesleniyor, ideal birliğine sesleniyor. Örneğin İstiklal Marşımızı düşünelim veya Çanakkale şiirinde işte hani Asım'ın nesli diyordum ya, işte nesilmiş gerçek, çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek diye. Toplumun ruhuna, önemsediği temel ana noktalara hitap eden, onları oralardan ayağa kaldırmak, biçimlemek isteyen bir bakış açısı. Patosta ise daha ziyade duygular üzerinde bir hareketlenme sağlamak amaçlayan bir yaklaşım var. Amentü şiiri her iki kanalı da kendinde birleştiren ama elbette İsmet Özel ikinci kitabından itibaren bu işi gerçekleştiren bir şair. Türk şiirinin en güzel, en mükemmel şiirlerinden birisi.
Amentü şiirini İsmet Özel, şiiri bizim için gerçek kılan şiirin üstün, ince, yüksek düzeyde bir söz sanatı oluşu değil, bizim onu tutunma tercihimizdir, evet, der.
İsmet Özel değişik vesilelerle, değişik cümlelerle sizin bu arz ettiğiniz...
Benim çok hoşuma gitti.
Ve gerçekten yani bunu buraya taşımanız mükemmel bir iş Pek Hanım. Bu konuyu birçok defa tekrarlar. Çünkü biz mesela yaramızı tedavi etmek için şiir okuruz. Spor olsun diye, işte entelektüel ilgiler doğrultusunda değil, daha can havliyle böyle adeta kendimizmişçesine, bir insanmışçasına şiire açılırız ve şiiri okudukça biz aslında şiirle tedavi oluruz veya beslemelidir şiir bizi. Öncelikle ruhen beslemelidir. Eğer şiir bizi ahlaken, ruhen, vicdanen, hatta aklen, kalben yükseltmiyorsa, beslemiyorsa niçin şiir okuyalım? Yani niçin okuyalım? Okumayız.
Hocam, bir şiir aramız var. Şiirimize kulak verelim. Sonra kaldığımız yerden söyleşimize devam edeceğiz.
İnsanın gölgesiyle tanımlandığı bir çağda marşlara düşer belki birkaç şey açıklamak. Belki ruhların gölgesi düşer de marşlara, mümkün olur babamı varlık sancısıyla çığırmak.
Ezan sesi duyulmuyor, haç dikilmiş minbere. Kafir Yunan bayrak asmış camilere, her yere. Öyleyse gel kardeşim, hep verelim el ele. Patlatalım bombaları, çanlar sussun her yerde.
Çanlar sustu. Ve fakat binlerce yılın yabancısı bir ses değdi minarelere. Tanrı uludur, Tanrı uludur. Polistir babam, cumhuriyetin bir kuludur. Bense anlamış değilim böyle maceralardan. Ne Godayva geçer yoldan, ne bir kimse kör olur. Yalnız coşkunluğu karşısında içlendiğim şadırvan, nüfus cüzdanımda tuhaf ekmek damgası durur. Benim işim bulutlar aşınlamak gün boyu. Etin ıslak tadına doğru yavaş yavaş uyanmak. Çocuk kemiklerinden yelkenler yapıp hırsız cenazelerine bine bine, temiz döşeklerin ürpertisinden çeşme, korkak dualarından cibinlikler kurarak, dokunduğum banknotlardan tiksinmeyi itiraz, nakışsız yaşamakları silahlanmak sanarak. Çıkardım boğaza tıkanan lokmanın hartasını. Çıkınımda güneşler halka dağıtmak için. Halkı suvarmak bin saçlarımda bin ırmak. Ihtırdım caddeleri. Meğer ki mezarlarmış. Hazırmış zaten duvar sıkılmış bir yumruğa. Fly penem, drink Coca-Cola. Tutun ve yüzleştirin hayatları. Biri kör batakların çırpınışında kutsal, biri serkeş ama oldukça da haklı. Ölümler, ölümlere ulanmakta ustadır. Hayatsa bir başka hayata karşı. Orada aşk ve çocuk birbirine katışmaz. Nasıl katışmıyorsa başakları Ağustos sıcağı, kendi tehlikesi peşinden gider insan. Putların dahi damarından aktığı güne kadar sürdürür yorucu kovalamacayı. Hanidir göklü dünya, dünyalar içre doğan? Nerede, hangi yöremizde zihnin tunç surlardan berkitilmiş ülkesi? Ağzı bayat suyla çalkalanmış çocuğa rahim olan parti broşürleri yoksa kafiyeler mi? Hangi cisimdir açıkça bilmek isterim. Takvim yapraklarının arasını dolduran nedir o katı şey ki gücü gönlün dağdasını durultacak? Hayat dört şeyle kaimdir derdi babam. su ve ateş ve toprak ve rüzgar. Ona kendimi sonradan ben ekledim. Pişirilmiş çamurun zifiri korkusunu, ham yüreğin pütürlerini geçtim. Gövdemi alemlere zerk ederek, var olduğum kayrasıyla var ederim. Eşref-i mahlukat nedir bildim.
İsmet Özel'in Amentü şiiri mazum bir hikaye değil değerli hocam. Ama gerek otobiyografik gerekse tarihsel olayları da içinde barındırmakta. Bunun örneklerini okuyunca zaten görüyoruz.
Evet.
Bu izleri hangi mısralarda buluyoruz acaba? Birkaçını dinleyicilerimizle paylaşır mısınız?
Şöyle mesela şiir insan eşrefi mahlukattır derdi babam mısralarıyla başlıyor. Bu sözün anlamını bilmeyen bir özne söz konusu. Anlamını kavramamış bir özne söz konusu. Ama bir noktadan sonra bu sözün anlamını kavradım ve eşrefi mahlukat yani yaratıkların en şereflisi oldum diyor.
Onunla da bitiriyor
evet,
şiiri.
Evet. Bu baştan sona kadar son derece bireysel bir sürecin ifadesi gibi gözüküyor. Fakat burada memleketimizin de yaşadığı acılı bir sürecin ifadesi söz konusu. Babaya atıf var sık sık. Hani kimlik tanımlaması içeren bir şiir Amentü öyle veya böyle ve baba esas alınarak bu tanımlama yapılıyor. Yani özne kendini babaya göre kıyaslıyor, konumluyor veya ondan hareketle tanımlıyor. Şimdi biz Birinci Dünya Savaşı yıllarını takiben milli mücadele yıllarını düşündüğümüzde tamam belirli bir ruhla, inançla, düşünceyle vatanı, milleti, dini, imanı, namusu her şeyi koruma için verilen bir savaş var. Şair özne değil. Bu şiirde konuşan kişinin babası İstiklal Harbi'ne katılıp düşmanla savaşan bir kişilik. Dolayısıyla bu mesela neler etki etmişse o zaman insanlara onların hepsini o duyguları, düşünceleri taşıyan olumlu bir kişilik. Ama diyor işte belirli bir noktadan sonra yani sanki o kavgayı veren babam değilmişçesine o kavgaya aykırı kabul edilebilecek birçok işe sesini çıkarmadı. Yani kavgasını başından sonuna kadar sürdürmedi diyor. Babasını eleştiriyor. Aslında bu eleştiri bir yakın tarih eleştirisidir baba üzerinden.
Baba üzerinde.
Evet.
Türkiye eleştirisi. Bu
şiirde bizim altını çizmemiz gereken noktalardan birisi de yeniden doğuş diyebileceğimiz bir şey. Ben kendimi adeta sıfırdan var ettim diyebileceğim bir noktaya taşınıyorum. O eşrefi mahlukatın anlamını kavrayınca.
İsmet Özel'in Amentü başlıklı şiiri düşünceye dayalı bir şiir fakat yine de bu şiirde özelde bireysel, genelde ise toplumsal bir kurtuluş ümidi vurgulanmıştır diyebilir miyiz?
Evet. Şimdi toplumsal bir kurtuluş ümidi vurgulanmıştır diyebilir miyiz bilmiyorum ama bu şiirdeki özne kendisi açısından o kurtuluşu gerçekleştiriyor. Biz de şiirle yüz yüze muhatap kaldığımızda hani bizim de gerçekleştirmemiz belki beklenir. Fakat şiir bizi böyle somut gerçeklere, doğrulara çağıran bir sanat değildir. Şiir bizi belki o yola sokar veya o yolda kalmamızı, o hakikate giden yolda kalmamızı sağlayan bir unsur olabilir. Sorunun ilk kısmını kaçırdım. Orada ne demiştiniz?
Düşünceye dayalı bir şiir.
Dayalı bir şiir. Aslında İsmet Özel'in şiirinin şöyle bir yönü var bence İpek Hanım. Psikolojiyi esas alsak, İsmet Özel'in şiirini baştan sona psikoloji, psikoanalitik çözümlemelerle okuyabiliriz. Siyaseti esas alsak okuyabiliriz. Düşünce değil ama mesela sosyolojiyi esas alsak okuyabiliriz. Siyaset ve sosyolojiden hareketle işte yakın tarih, daha birebir Türkiye örtüşmeleri sağlayan bir yaklaşımı esas alsak mümkün. Çünkü bunların hepsine aynı anda izin veren son derece usta işi bir şiir. İsmet Özel'in en önemli özelliklerinden birisi zaten şiir işçiliği, üstün şiir işçiliği. Neredeyse çürük mısrasının bulunmaması, son derece sağlam bir işçiliğin eseri olması şiirlerinin. Mesela biz A şairini, B şairini aldığımızda diyelim işte şu şu şu şu şiirlerini beğenmedik yapabiliriz ama İsmet Özel'de boşa çıkarılabilecek şiir yok gibidir neredeyse. Çünkü söyleşilerinden birinde ben her şiirimi son şiirimmiş gibi yazıyorum demişti. Tabii Ament şiiri mesela Türkiye'nin yakın tarihine bir takım eleştiriler getiriyor ama topluma da eleştiriler getiriyor. Hatta öznenin kendine de eleştiriler getiriyor. Çağa, dünyaya da eleştiriler getiriyor. Ament şiiri yayımlandığında tabiri caizse ortama bomba gibi düşmüştür. Çünkü İsmet Özel bu şiiriyle yeni bir kişi olduğunu, ne diyordu? Var oldum kayrasıyla var edenin eşrefi mahlukat nedir bildim diye bitiriyor şiiri mesela. O bilgiye ulaşmış yeni bir kişilik var ortada anlamında. Hem eski dünyasına, çevresine bir ilandır Ament'ü. Hem Diriliş dergisinde, Sezai Karakoç'un dergisinde yayımlanmış olmasıyla ayrı bir anlam kazanmıştır. Herkes bu şiiri okuduktan sonra İsmet Özel'in ihtida ettiğini anlamıştır.
Bir de son olarak ikinci en iyili olan Bağıntı'yı da konuşalım değerli hocam. İsmet Özel'in modern şiirimizin ikinci en iyili elde ettiği kazanımları olan etkisi ne olmuştur?
Yani İsmet Özel ikinci yeni şiirini geliştiren, onun açık bıraktığı noktaları tamamlayan bir şair. Mesela biz ikinci yeni akımını konuşurken ikinciye yöneltilen eleştirilerden de bahsettik burada. Toplumun sorunlarına, insanların böyle asli meselelerine ilgi göstermemekle, tuzu kurulukla eleştirilmişti ikinci yeni. En çok eleştirenlerden birisi de Atilla İlhan'dı. Ama Atilla İlhan'ın kendisi de yani öyle toplumcu bir şiir yazmıyordu. Romantik, hatta arabeske varacak ölçüde romantik bir şiir yazıyordu. Ama ikinci yeniye yöneltilen eleştirilerde toplum sorunlarına ilgisiz kalmak genel kabul gören bir yaklaşımdı veya en çok öne çıkan eleştiriydi. 60'lı yıllar ise toplumcu gerçekçilik diyebileceğimiz yılların başlangıcı. Ama Atilla İlhan, İsmet Özel gibi şairlerin şiirlerine bakarak 60'lı yıllarda da şu cümleyi kuruyor. Biz şimdi diyor 50'li yıllarda işte bunlar toplum sorunlarına ilgi göstermiyor dedik, eleştirdik. Tamam, 60'lı yıllar geldi. Şimdiki gençler toplumun sorunlarına ilgi gösteriyorlar ama bizim gibi değil, ikinci yeni gibi yazıyorlar bu sefer de diyor. Teknik olarak işe ikinci yeniyle başlayan bir şair İsmet Özel. Zaten benim şöyle bir mottom var. Genç şair ilk planda eski bir şairdir. Yani biz yenilik dediğimiz vakit hemen ne yaparız? Genç şair. Genç şair dediğimiz vakit yenilik. Bunlar birbirinden ayrılmaz, kopmaz gibi görünür. Ama ben genç bir şair olarak şiir öğrenmeye başladığımda ortamdan öğreniyorum. Ortam da benden bir önceki eski ortam. İsmet Özel şiiri yazmaya, öğrenmeye başladığında da hakim olan şiir ikinci yeniydi. İsmet Özel işe onunla başladı. Ama ikinci kitabı Evet İsyan'dan itibaren kesinlikle hem kendi şiirine hem Türk şiirine yeni bir aşama getirdi. Toplumcu gerçekçilerin yazamadığı şiiri yazdı. Tabiri caizse Nazım Hikmet'in yazamadığı şiiri, Mehmet Akif'in yazamadığı şiiri. Yani bizim modern sanatlı, bütünüyle sanatlı, bütünüyle modern dediğimiz şiiri o toplumculuk kanalıyla veya damarıyla buluşturarak yazdı. Yani etosu patosta, patosu etosta eritmeye veya terbiye etmeye, sentezlemeye çalıştı. Bunu da başardı. Ortaya da son derece mükemmel usta işi şiirler koydu.
Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim hocam, katkılarınız için. Evet sevgili dinleyicilerimiz, yazdığı şiirlerle toplumsal meselelere odaklanan şair İsmet Özel'in Amentü başlıklı şiirini konuştuk. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.
Mısra-i Berceste.